Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, Yusuf Kaplan hocamızla Medeniyet Yolculuğu programımızda geçtiğimiz programlarda Barış Pınarı Harekatı'nın öneminden bahsediyorduk. Hocam Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra en önemli operasyondur demişti. Bir cümle daha kurmuştu. Buradaki 3 tane tuzak var. Bir tanesi Türk-Kürt kardeşliğini bölmek. Diğeri bölgede bir İsrail oluşturmak. Üçüncüsü hafızamı tazelerseniz bir mezhep
çatışmasına zemin hazırlamak.
Zemin hazırlamak.
Yapay bir mezhep çatışması icat etmek, onun zeminini hazırlamak. Dolayısıyla bir şekilde bütün bölgenin insanlarını, halklarını, ülkelerini, devletlerini bir anda kendisini orada bulacağı olağanüstü bir duruma düçar etmek yani.
Düçar etmek.
Yani Allah korusun.
Allah muhafaza. Hocam şu çok ilginç. Mezhep konusundan bir kısa girişten isterseniz devam edelim. Sonra Amerika'nın tavrı, Rusya'nın tavrına geliriz belki. Şimdi ben yani böyle ötede beride gördüğümüz Alevi vatandaşlarımıza, Alevi kardeşlerimize şöyle bir şey söylüyorum. Yani genelde Türkiye'deki Alevi kültürünün müesses devlet algısıyla, yani Osmanlı'dan kaynaklı gelen müesses işte Türk-İslam-Sünni dediğimiz o algıyla bir problematiği vardır veya bir soğukluğu vardır diyelim, değil mi? İşte bunu da bağlarlar. İşte siz şöyle yapıldı, devlet bize böyle yaptı. Ferhat Paşa'dan başlarlar, Yavuz Selim'den. Biraz da oradaki rakamlar abartıdır. Mesela geçen bir yerde okudum. İşte Yavuz Selim 40 bin tane Alevi'yi öldürdü diyorlar. O dönem, bunu yaptığı dönemde Sivas'ın nüfusu 5 binmiş. Yani demek ki 10 tane Sivas'ı öldürmüş de neyse. Ayrı ama bu da şunu da yatsıyamayız biz bir Sünni gelenek olarak. Osmanlı'nın gerçekten bir defansı var, bir rezervi var. Peki niye var? Ben bunu çok düşündüm ve şunu düşündüm hocam. Yani Osmanlı'da aynı dönemde o topraklarda Alevi, Bektaşi, Türk yaşıyor, değil mi?
Niye?
Ermeni de yaşıyor. Hristiyan.
Tabii.
Yezidi de yaşıyor. İşte tavusa tapıyor, şeytana tapıyor. Peki bu iş iddia edildiği gibi dinsel bir kökene sahipse Osmanlı deli mi de dönüp o zaman İngiltere, Rusya yokken 16. yüzyılda Ermeni'yi kesmedi, biçmedi de niye kendine aynı dinden olan bir mezheple uğraştı?
Tamam.
Bu okumayı yaparken neden İran okumasıyla yapmıyoruz? Yani İran da değil, Safevi devleti okumasıyla yapmıyoruz. Şah İsmail. Yani orada ben hep şunu okuyorum. Devletin bir kodu var. Devlet kendine ilişkin başka bir devletten gelen kodda kendi içerisindeki unsurları o devletin ileri ucu olarak görünce müdahale ediyor. Nasıl bunu bugüne koyarız? Peki DAEŞ Sünni değil mi?
Evet.
Yani Sünniyim demiyor mu en azından? Tamam biz kabul etmiyoruz. Yani rezil bir ekip.
Tamam.
Selefi rezil bir ekip. Peki ama ben Sünniyim diyor. Hani biz de Sünniydik. Niye DAEŞ bugün en büyük düşmanımız o zaman? Demek ki orada mesele Sünni Şii meselesinden ziyade buradaki müesses devlet nizamına, müesses akaide, insan yaşamına ilişkin kurgulanan bunlar aparatlar.
Eyvallah.
Yani siz kalkıp da Anadolu'da bir tane saz şairini İran Şah İsmail'in ileri uç elemanı olarak istihdam ederseniz Safevi devleti olarak da buradaki Sünni devlet de buna isyan eder.
Evet.
Böyle okumak lazım belki diye düşünüyorum hocam.
Şimdi bakın eyvallah. Şöyle bir şey yapalım. Aslında burada çok ilginç şeytani yollara başvuruyorlar, tamam mı?
İşleri bu şeytanlık. Şeytanlık yani. Şeytanlık yani.
Tamam. Bunu açalım. Yani mesela bu bilin ki bu tür şeytani yollara başvuruyorlarsa kazanacak biziz.
Elhamdülillah. Elhamdülillah.
Bunu çok net söylüyorum. Tamam. Şöyle şimdi ne yapmak istiyorlar? Bakın bir. İlk önce Türkiye'de 100 sene önce yapılan şey şu. Yani aynı şeytani şey akıl orada da işliyor. Tamam mı? Yani küresel bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü İslam'ın tarihin şekillendirilmesinde kilit rol oynayan bin küsur yıldır. 1300-1400 yıldır bir aktör olarak rol oynayan İslam'ın tarihten uzaklaştırıldığı bir süreç başladı. Sonra bunun altını tekrar çiziyorum. Daha önceden de bunu söylemiştik. Sonra son yüzyıllık süreçte Müslüman toplumların İslam'dan uzaklaştırılmasını sağlayabilecek projeler devreye girdirildi. Nedir o? Paralel dinler icat edilmesi meselesi. Dolayısıyla paralel dinle mesela ırkçılık üzerinden bir toplumun kaderini şekillendirmek. Yani sahte din icat, ırk üzerinden ırkı dinsel bir şeye...
Hocam bürünün. Hemen böleyim. Malcolm X Amerika'da ırkçı Müslümanken, yani zenci Müslüman iken bir şey yapılmadı. Haca gidip geldikten sonra arkadaşlar bir dakika bu iş zenci beyaz meselesi değil.
Tabii.
Bu iş ümmet meselesi dedikten sonra şehit edildi.
Çok güzel.
Yerine hangi ekibi getirdiler hocam?
Eyvallah buyur.
Şu anda Amerika'daki zencilerin, Müslümanların büyük kısmı zenci ırkçısı.
Evet. Yani kim hiç olmayacak bir şey.
Kim yaptı bunu?
Tabii işte. Yahudiler. Yahudi şebekesi özellikle. Veya Amerikan derin devleti, daha rahat konuşalım. Şimdi benim burada sormak istediğim şey şu. Yani şimdi Türkleri zihnen İslam'dan uzaklaştırarak fiilen, sonuçta fiilen Türkiye'den koparacak bir operasyon çekildi. Türkiye'yi, Türkleri bu topraklar, bunun altını çiziyorum bakın. Her şey İslam'dan arındırıldı, her şey laikleştirildi. Her şeyin laikleştirilmesi ne demek? İslam'dan uzaklaştırılması demek. Dolayısıyla İslam'dan arındırılması demek. Sonra ne oldu? Geldiğimiz noktada ne oldu? Zihnen İslam'dan arındırılınca bütün kurumlar, dolayısıyla toplumun zihnen İslam'dan arındırılması süreci devirdi. Tabii zemin kaydı. Dolayısıyla sonra fiilen Türkiye'nin bu insanların, bu ülkede yaşayan insanların Türkiye'den uzaklaşması. Türkiye'den gidiyor adam, terk ediyor yani.
Tabii.
355 bin kişi beyin bu ülkeyi terk etmiş abi.
Hocam YouTube'a yani. Bir girin.
Evet.
Bir araya gireyim, bu benim bir acım çünkü çok ilginç bir şey.
Evet.
YouTube'a girin, onlarca video var. Kanada'ya nasıl göçtüm? Kanada hayatım nasıl diye. Ve birini izledim.
Çok güzel.
Çok ilginç
çok
hocam.
Çok güzel örnek ama.
İsim vermeyeyim, hatırlamıyorum zaten.
Yok, önemli değil isim.
Ama kendi yani bütün şu anda söyleyeceğim her şey son kısmındaki yorum hariç. O da benim yorum özgürlüğüm. Kendi ifadeleri YouTube'da, bir hanım kız. Beyle gitmiş Kanada'ya göçmüş. Hocam kızın Türkiye'deki işini biliyor musunuz? Hı. Bir tıp fakültesinde biyoistatistik araştırma görevlisi.
Hı.
Yani krem de la krem.
Tamam.
Bir tıp fakültesinde, tıp fakültesini bitirmiş, biyoistatistik araştırma görevlisi Kanada'ya göçüyor. Kendi ifadesi diyor ki, ilk başta diyor, bir oturduğumuz mahallede Yunan bir bakkal buldum diyor. O Yunan bakkalın yanında iş görüşmesi. O sırada da kız bir blog yapmış kendine. O iş görüşmesinden çıktığını videoya almış. Böyle kolapslar halinde işte bir 6 aylık videoyu sunuyor. Kız nasıl seviniyor biliyor musunuz? Diyor ki, kabul edildim diyor, işe kabul edildim diyor. Asgari ücret alacak Kanada'da ve sonra anlatıyor. Çöpleri topladım döktüm diyor.
Hizmetçilik yapacak yani.
Hizmetçilik yapmaya gidiyor buradan. Yani öyle bir zeminini kaydırmışlar ki zavallının, bu topraklarda yaşamamak için gidiyor Kanada'da bir Yunan bakkalın çöplerini dökmeye kendine, ben Kanada'da yaşıyorum diye şey zannediyor.
Ve o onu bir marifet zannediyor. Marifet.
Yok mu hocam yani burada Boğaziçi'ni...
Köle oluyorsun yani.
Boğaziçi'ni ODTÜ'yü bitirip burada iş beğenmeyip... Amerika'da benzin istasyonunda pompacılık yapan... pizzacıda garsonluk yapan kaç kişi var?
Tabii. Çok. Yani burada söylediğim şey... Tekrar ediyorum. Özellikle Türkler zihnen İslam'dan uzaklaştırıldı önce... Sonra fiilen Türkiye'yi terk ettiler. Terk etmeye başladılar. Terk edecekler. Bunu görüyoruz. Şimdi Kürtler... Zihnen İslam'dan uzaklaştırılıyor. Dolayısıyla fiilen burayı terk edecekler.
Evet. Aynı şeyi Kürtlere uyguluyorlar.
Daha kolay uygulanacak mı? Daha kolay uygulanacak. Yani dolayısıyla aslında buradaki söylemek istediğim şey, bizim mutlaka şuna dikkat etmemiz lazım. Birincisi yani o şeytani tezgahlar peşindeler falan diyorum ya. Yani çünkü söyleyecek bir şeyleri yok. Yapacak bir şeyleri yok. Sadece fitne fesat sokmak istiyorlar. Tamam mı?
Tabii.
Yani biz sadece buna dikkat edelim ya. Fitne fesat nedir? Buna dikkat edelim. Hallederiz her şeyi.
Nietzsche'nin miydi, o tespit? Şu anda Batı uygarlığından insanlığa söyleyecek hiçbir şey
tabii,
yok diye.
Tabii Nietzsche'nin.
Değil mi?
Tabii.
Hiçbir şey yok diye.
Tabii. Yani sadece köle olursun.
Tabii. Ve sadece seni maddeye
boğar.
Adam
bak şimdi şöyle bakın. Şimdi PKK, YDP, YPG ne yapıyor? Devlet kuracak. Bu terör devleti diyoruz biz, değil mi? Diyelim ki Kürtlerin devleti oldu. Bu devlet Kürtlerin devleti. Bu devletin şey nedir? Bu devletin kurdurucusu kim? İsrailler. Dolayısıyla Amerikalılar. Dolayısıyla kendisini önceden Marksist-Leninist bir ideoloji üzerinden tanımladı. İslam üzerinden tanımlamıyor. Dikkat edin. Herkese dikkatini çekiyorum. İslam üzerinden kendisi tanımlamıyor.
Laikliğiyle kurgulayamayacağı için
tabii.
Ne diyecek? Marksist diyecek.
Tabii. Dolayısıyla ama şimdi o Marksizm falan filan hikaye. Paravan olarak kullanıldı
tabii,
o.
Tabii.
Meşrulaştırmak için yapılan şeyleri bir şekilde. Sonra ne oldu? Amerika'nın kucağına oturdu. Yahudilerin kucağına oturdu. İngilizlerin kucağına oturdu. Şimdi orada diyelim kurdular devleti. Ne olacak? Yani... Kürtlerin tarihi
demografik
İslam'la,
zemin yok.
Bak, Kürtlerin İslam'la yazılmış geçiyorum bakın başka bir yerden bakıyorum. Kürtlerin İslam'la yazılmış tarihi bitecek. Kürtler Batılıların güçlerinin
aparatı
kölesi haline gelecekler. Ya, bu kadar ya. Onu orada acayip bir şekilde yani Türklerle Kürt kardeşliğini bitirecekler. Türk ve Kürt kardeşliğini bitirecekler. Bu öyle basit bir şey değil. Geriye yaslansın insanlar düşünsünler. Tamam. Nasıl bir şey felaket? Yani ailelerin ortadan parçalanması demek ya.
Peki bu bir de şunu düşünseler şey hocam. Bir de şunu düşünseler. Allah muhafaza bir zihin haritası kur. Bir zihin şeyi kuralım. Algı perdesi kuralım.
Tabii, böyle tabii,
bir
tabii,
devlet
aynen,
kurulmuş. Aynen. Kuzeyinde en büyük düşmanı Türkiye. Değil mi?
Tabii.
Doğusunda en büyük düşmanı İran.
Evet.
Güneyinde en büyük düşmanı Suriye ile Iraklı Araplar. Çünkü kendi topraklarında Araplara yapmadıklarını bırakmadılar ve bırakmayacaklar. Kardeşleri kim? Amerikalılar. Amerikalılar sana kardeş olur mu ya?
İşte o bak şöyle ilginç olan şey, ürkütücü olan nokta şu. Ben bizzat somut verili bir şey de kurmaya çalışıyordum. Cümle de kurmaya çalışıyorum. Ben yani Türkiye'ye epey dolaşan birisiyim. Yani özellikle konferanslarla, üniversiteler şunlar falan dolaşıyorum. Şimdi Güneydoğu'da gördüğüm şey şu. Yani özellikle Diyarbakır'da benim gördüğüm şey şu. Bir, PKK üzerinden gelen, PKK'yla aşan hatta Kürt genç nüfusunun şu an yani ne diyelim 15-25.
Sekülerler.
İslam'la alakası yok. Sıfır.
Sıfır.
Bu çok tehlikeli bir şey bu. Bu yaşanıyor. İki. Diyarbakır'da Ulu Cami var. Ulu Cami'nin tam karşısında HDP merkez binası var. Yıllardır orada HDP'nin merkez, ben bunu gördüm gözlerimle, fotoğraflarını çektim, yazılarını yazdım. HDP'nin merkez binasında yıllardır Ulu Cami'nin karşısında, yahu sahabeler şehri bu, Ulu Cami'nin karşısında yıllardır eşcinsel filmler, film festivalleri düzenlediler bunlar ya. Sen bunu sömürgeciler yapabilir miydi? Asla yapamazdı.
Yapamazdı.
İngiliz'i, Fransız'ı, Amerikalısı bunu yapabilir miydi? Asla yapamazdı. Kürtler buna izin verir miydi? Asla izin vermezdi. Yahu nasıl bir köleliktir bu?
Hocam.
Nasıl bir ruhsuzlaşmaktır? Yani bu sadece Türk-Kürt kardeşliğinin temeline fitili koymayacak. Yani Kürtleri Batılıların iğrenç kölelerine dönüştürecek.
Hocam İngilizler.
İğrenç köle, iğrenç diyorum. Bakın eşcinsellik üzerinden kuruyorum.
Tabii tabii iğrenç.
İğrenç kölelerine köle dönüştürecek.
Cariyeleri yapacaklar.
Bu kadar.
Köle de değil yani. Keşke köleleri yapsa namusu korudu derseniz. Cariyeleri yapacak.
Yani bu çok özür dileyerek söylüyorum. Yani insanları rencide etmemek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bakın dikkat edin. İnsanların etnik hassasiyetlerini kaşımamak için bunlar önemli şeyler. Basit bir şey değil. Bir Müslüman başka bir Müslümanın kalbini kıramaz abi. Böyle bir şey yok. Tamam mı? Her şeye rağmen dikkat edin. Yani bu konuda hassas davranmaya çalışıyoruz. Gidecek yerine İslam'ın dışında bir dünya öneriyorlar. İslam'ın dışında bir devlet kurulacak. İslami bir devlet kurulmayacak orada. İslami bir devlet de kurulmaz. Öyle Müslümanlar kendilerine bakın. İslami duyarlılıkları güçlü olan insanlar Amerikalıların, İsraillerin, Yahudilerin, İngilizlerin kölesi olarak olacak bir devlet kurulmasına zaten izin vermezler. Öyle bir kölelik yapmazlar Müslümanlar.
Allah muhafaza.
Bunu ancak dinsiz, Marksist, dolayısıyla İslam'la uzaklaştırılmış,
iyiliş edilmiş, edilmiş tipler
tabii,
yapacaklar.
İslam'la ilişkileri koparılmış, sakatlanmış, sıfırlanmış bir durumda yapabilirler. Bu kadar.
Peki hocam, tesadüf müdür? Türkiye'deki batıda yaşayan Türklerin İslam'dan kopan kesimiyle bu Güneydoğu'daki Kürtlerin İslam'dan uzak kesiminin her ortamda beraber olabiliyor olması.
Bu kadar.
Değil mi?
Tabii.
Yani Nişantaşı'nda, yani işte Etiler'de, Bağdat Caddesi'nde ben son iki seçim öncesinde Kadıköy'de oturuyordum. Erenköy'de oturuyordum. Erenköy'de Bağdat Caddesi'nin iki sokak üstünde Erenköy İlköğretim Okulu'ndaki sandıklarda görevli olan bir arkadaşım abi bütün sandıklardan HDP çıktı dedi.
Ya bitti bak. Burada yani bir gelecekte şekillenecek, icat edilmeye çalışılan, şekillendirilmeye çalışılan durumun aslında portresini, fotoğrafını tabii çektik biz. Nedir o? Yani en gösterilecek şey, yani insanların gözüne sokulması gereken şey şu. Yani hiç olmayacak bir şeyi oldurmaya çalışıyorlar. Nedir o? Türk ırkçılarıyla Kürt ırkçılarını Kemalizm üzerinden, laiklik üzerinden aynı çizgide buluşturuyorlar.
Hocam tabii bazıları da çok kötü kontrpiyede kaldı. Yani daha bundan 3-4
yani
sene öncesine.
Yani Bir Gün Gazetesi'yle Kürt Kemalizmi, Kemalizm. Yani o şey vefat ettiğinde, Mehmet Çevik vefat ettiğinde Kemalizm üzerinden yargıladı. Evet. Lanet okudu şeye.
Sonra ne oldu hocam o Bir Gün Gazetesi'nin bir yazarı? biliyorsunuz değil mi?
Yok,
o haberinden Bir Gün Gazetesi o haberi yazdı, yaptıktan bir hafta, 10 gün, bir ay sonra Bir Gün Gazetesi'nin önemli yazarlarından biri yanında karısıyla Eskişehir Ankara yolunda trafik kazası geçirdi. Öldü.
Ha evet, evet.
Hatırlamışsınız.
Tamam, hatırlamışsınız. Tabii.
Yani. Tabii. Biz tabii gene neyse bir şey demeyelim.
Takdir.
Kapatalım. Takdir ilahidir diyelim. Yani. Kapatalım mevzuyu. Yani. Hocam şöyle bir ilginç yapı da yok mu? Yani ben mesela bunu gördüm, şok olmuştum. Böyle üniversite yıllarımda bir gün Kadıköy'de bir kitapçıda elime eski bir kitap geçti. Kitabın adı Gök Bayrak. Neyi anlatıyor? İşte Turan, Muran, dönelim Turan'a, biz Türk'üz, kendimize gelelim falan. Kitabın yazarı Leon Kahun. Yani yüksek sesle güler misiniz buna?
Tabii, tabii.
Ne yaparsınız? Yani bari adını değiştir, tenezzül et de.
Tabii. Ya bizim şunu bilmemiz lazım. Bak bu burada çok önemli bir cümle kuracağım. Çok özür dileyerek.
Estağfurullah.
Şimdi yani bunu benden çekeyim. Başka birine yardıma çağırayım. Ego falan çıksın burada. Şimdi Marshall Hudson, The Venture of Islam diye 3 ciltlik İslam medeniyet tarihini anlatan ve son 300-400 yılın en önemli kitaplarından birini yazdı. İslam medeniyetiyle ilgili. The Venture of Islam. Bütün hayatını buna vakfetti. Amerika'da, Chicago Üniversitesi'nde. Ben hatta anekdot olarak bunu söyledim bilmiyorum ama yeri geldi, parantez olarak aktarmış olayım bir anekdot. Amerika'ya işte ziyaret falan yaptığımızda, yani birileriyle gittiğimizde mutlaka diyorum, eğer Chicago'ya
üniversiteyi gezin diyorsunuz değil mi hocam?
Yok şöyle diyorum. Ha. Söylediğim şey şu, şart şu: Amerika'ya tam gidelim ama bir şartla gelirim, Chicago'ya program yaparsanız.
Ha.
Niçin Chicago'ya program? İki nedenim var. Birincisi şu: bu İslam medeniyeti, İslam medeniyet tarihi konusunda birinci sınıf bir kitabı yazmış, 3 ciltlik, bütün hayatını ona vakfetmiş
bir adam.
Marshall Hudson'dan ben özür dilemeye gidiyorum. Ve kürsüsüne gidiyorum. Kürsüsüne, şu an gözümün önünde, tamam mı? Bayağı da yüksekçe bir yer yapmışlar. İlginç bir yer. Güzel bir odası var. Siyah koltuğu var falan. Kürsüsüne gidiyorum. Onu da şey yapmışlar, ha, ilginç. Adamlar ne kadar şeylerine bağlılar, geleneklerine.
Tabii canım. İnsana canım, yani
dolayısıyla
gelenek bizde kötü.
Tamam, adam kürsü duruyor orada, tamam mı? Bütün çağdaş akımların en önemli merkezlerinden birisi. Yani şehircilikte, sosyolojide,
felsefede, tarihte. Yani kürsü ne branşı? Kürsü ne kürsüsü?
Tarih kürsüsü.
Tarih kürsüsü.
Tabii. Marshall tarih Hudson araştırmaları. Şimdi oraya gidiyorum. Adamdan özür diliyorum. Diyorum ki niye sen? Yani niye sen? Niye ben değil de, biz değil de, Müslümanlar değil de, benim tarihimi sen yazıyorsun abi.
Değil mi?
Niye ben yazmış?
Niye seni bu kadar yorduk?
Teşekkür etmeye gidiyorum, özür dilemeye gidiyorum. Tamam mı? Bu önemli bir şey bu.
Hocam geleneğe bağlılık dediniz
ya. Bu adamın
yani
söylediği şey şu.
Estağfurullah. Estağfurullah, buyurun. Yok, siz, ben bölmeyeyim, bu konu önemli. Sonra ben gelenekten bir kapı açacağım, başka bir şey
tamam,
söyleyeceğim.
Okay. Şöyle, asıl söylemek istediğim şey şuydu. Orada kitapta kurduğu en güzel cümlelerden birisi bu. Diyor ki İslam tevhide dayalı bir din. Bütün yapılanmasının merkezinde tevhid var.
Tevhid var.
Tevhid ne?
Birlik.
Totalleştirici bir şey. Total. Yani
dolayısıyla
oradan, yani İslam medeniyet tarihine baktığımızda diyor, normalde bu her şeyi tevhide kilitleyen, total bir şeye kilitleyen bir şeyden, özellikle bu Frenkçe kelimeyi kullanıyorum, totalitarizm çıkması lazım dedi.
Totalitarizm, yani evet, çıkması lazım.
Tam anlamıyla totalitarizm çıkması lazım dedi. Bütün totalitarizm biçimleri her şeyi bir teke kilitleyen, tek tipleştiren.
Tabii totalitarizm. Işte, herkes mesela otoriterizmle totalitarizmi
felsefe
karıştırır.
Felsefe biçimlerinden, kültür biçimlerinden, hayat tarzlarından, siyasetlerden çıktı diyor. Tamam mı? Ama İslam'ın o kadar enteresan ortaya koyduğu tarihsel tecrübe o kadar farklı ki, dolayısıyla tevhidden anladığı şey vahdet ve kesret.
Kesret.
Adam orada şey çözmüş.
Ferdiyet sırrını çözmüş.
Tabii. Yani vahdet ve kesret. Tamam mı? Yani şimdi İslam tarihinde, İslam medeniyet tarihinde yaşanan bir hadiseyi özellikle altını çizerek işlemiş orada. Diyor ki bütün medeniyetlerle burada karşılaştırma yapıyor. Yani bu kadar tevhidi, totalleştirmeyi eksene alan, merkezelleştiren bir dinden tam tersi bir tecrübe çıktı diyor. Totalleştirici, totalitarizm biçimleri değil, bütün etnik kimliklerin, kültürel kimliklerin, iklim özelliklerinin, coğrafya özelliklerinin, mahalli özelliklerin, tabii özelliklerin, fıtri özelliklerin korunabildiği muazzam bir medeniyet tecrübesi çıktı diyor. Buyur buradan yak şimdi.
Buyur buradan yak. Niye? Çünkü aslında o sizin bütün programlarımızda bir yere gelip de değindiğimiz o totalitarizmin dayandığı hakikat bunu vaz ediyor çünkü.
O kadar.
Biz o hakikatle yani, totalitarizm.
Yani buradan nereye geliyoruz? Buradan geldiğimiz yer şurası. İslam'ı Türkler kaybettikleri zaman hiçbir şey kazanamazlar. Kürtler İslam'ı kaybettikleri zaman da hiçbir şey kazanamazlar. Kaybederler. Yani biz İslam'ı kaybettiğimiz zaman kesinlikle şu an mevcut bulunduğumuz yeri, ülkeyi, coğrafyayı, konumumuzu, ruhumuzu, her şeyimizi yitiririz. Yani Batılıların çok rahat bir şekilde kölesine dönüşürüz. Yani çok özür dilerim ama bu PKK, YPG üzerinden Kürtlerin yaşadığı tecrübe bize bunu gösteriyor.
Hocam.
Yani Batılıların çok rahat bir şekilde kullanacakları aset olarak, kukla olarak kullanacakları bir palyaçoya dönüşürüz. Allah muhafaza etsin.
Allah muhafaza. Hocam çok kısa bir iki eklemem var müsaadenizle. Sonra bir araya gidelim. İkinci programın ikinci bölümünde de biraz Amerika'yı analiz edelim bu Suriye
meselesinde.
Tabii
tabii güzel. Eyvallah.
Ne oluyor, ne bitiyor? Yani Trump bitti bu kadar sığ mı bu işler?
Tabii
ki bence değil.
Tabii.
Hocam şimdi otoriterizm ve totalitarizm aslında bizde karışıyor. Bir tanesi daha böyle kapsama alanına ilişkin bir kavram. Bir tanesi usulü bir kavram. Evet. Yani otorite kurmakla totalitarizm kapsama, yani siz çok şeyi kapsıyorsunuz.
Tamam.
Yani bir pateryen bir yapıyla çok şeyi kapsıyorsunuz ama uyguladığınız usul demin dediğim gibi vahiden geldiği için işte gidiyorsunuz Sırbistan'da, Yunanistan'da, Bulgaristan'da 500 sene hükümdar oluyorsunuz. Kimsenin dinini değiştirmiyorsunuz.
Kimsenin burnu kanamıyor.
Kimsenin de burnu kanamıyor.
İlk defa. İslam öncesi dönemde karşılaştırılamayacak kadar
ilk defa.
Muazzam bir sulh düzeni.
Halbuki bundan 400 sene sonra Fransa'nın Saint-Barthélemy'sinde Katolikler bir gecede binlerce protestanı kesiyor.
Ve sen adı Belgrad olan Balkanların kalbi orayı fethettiğinde kalben fethettiğin için asıl adını ne koyuyorsun? Darüsselam koyuyorsun.
Darüsselam.
Bu kadar.
Müthiş.
Yani selam yurdu burası.
Selam yurdu. Huzur yurdu diyorsun.
Yani batıdan gelenler, Avrupa'dan gelenler, ey Avrupalılar burası Darüsselam. Burada yani İslam'a davet ediyor. Şehrin adıyla adam İslam'a davet ediyor.
Değil mi?
Yani ne kadar mübarek bir millet ya. Böyle bir şey yok yani.
Hocam bir de geleneğe ilişkin.
Ya mübarek insanlar, millet deyince şimdi yücelttiğimiz şey çıkmasın. O işi yapan insanlar mübarek insanlar.
Hocam, ben şu cümleyle isterseniz.
O işi yapan kavmin mensupları
o kadar.
Kardeşim.
Yani şu cümleyle isterseniz araya gidelim. Hep iki haftadır yani iki programdır bu ırk mırk biz ırkı tutak etmek yerinde değiliz. Yüceltme bizim için ölçü ırk değil ameldir. Yani bir ırka mensup insanın, bir ırka mensup bir milletin veya bir ırkın tarih sahnesinde İslam referansıyla yaptığı ameller kıymetliyse bizim için o ırk da kıymetlidir o. Kıymetli değilse ben mesela Moğollarla, Kürtlerle olduğumdan daha yakınım ırki olarak. Moğol'un nesini tutup öveyim ben yani?
Bitti.
Kan gövdesi gövdeyi götürmüş. Dicle Nehri'nin yarısı mürekkep, yarısı kan akmış.
İslam'ın yaşadığı en büyük felaketleri yaşatmış.
Yaşatmış. Belki benim kökümü kazısanız belki Moğol çıkacağım eğer Türk Orta Asya'dan geldiysem. Bana ne? Ben bir Kürt'e çok daha yakınım.
Tabii.
Burada Müslüman olmuş bir Ermeni'ye çok daha yakınım. Yani o anlamda. Hocam o zaman bir araya gidelim. Kısa bir aradan sonra Amerika bir pratiğini bir algılamaya çalışıyoruz.
Batılıları korkutan bu.
Bu değil mi?
Bak ne kurduğun cümleler. Yani Müslümansa bir Kürt'e, bir Ermeni'ye, bir Rum'a, bir işte atıyorum kim olursa olsun.
Tamam.
Daha fazla yakın. Adamlar korkutan şey bunu yıkamıyorlar işte.
Bunu yıkamıyorlar.
Bunu yıkmaya çalışıyorlar.
Çünkü orada bir kelime-i şehadet ile bir anda adam.
Bütün sınırlar yıkılıyor.
Sınırlar yıkılıyor.
Adamlar çok korkuyor ya. Adamlar bizden ne kadar korkuyorlar? Bizden niçin korkuyorlar? Niye bizimle uğraşıyorlar? Hala neden buralardalar?
Çünkü hocam.
Bak Osmanlı çökmüş 100 sene olmuş. Çok özür dilerim.
Tabii.
Ya Osmanlı çökmüş. Ey mübarek izleyiciler, dinleyiciler. Ya lütfen 100 senedir hala bizimle uğraşıyor. Çin'de uğraşmıyor ya. Çin geliyor başına bela alacak diyoruz değil mi? Hayır başına bela almayacak.
Çin
kölesi olacak ya. Ya bizimle uğraşıyorlar lütfen. Ha bizimle niye uğraşıyorlar? Bizi İslam'dan uzaklaştırmak için uğraşıyorlar. Bizi İslam'dan uzaklaştırdıkça dolayısıyla buralara yerleşeceklerini, buraların kaynaklarını tepe tepe kullandıklarını görüyoruz. Dolayısıyla bizi buralardan uzaklaştıracaklarını...
Bir önemli tehlike de şu belki hocam onlar için. Biz bu İslam tecrübesine sahip oldukça kurmak istedikleri düzeni kuramıyorlar.
Bu kadar ya.
Referans modelimiz var çünkü
çok güzel.
Elimizde.
Eyvallah, çok güzel.
Kısa bir araya gidelim hocam. Eyvallah. Ondan sonra Amerika özeline devam edelim inşallah.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri Medeniyet Yolculuğu programında tabii Barış Pınar'ı dedik oradan buradan ama bu önemli teorik çerçeveleri kurgulamamız lazım. Bize karşı kurdukları tuzakların zihni altyapısını anlamamız lazım diye dolaşıyoruz. Şimdi hocam Amerika...
Öbür yerlerde, mekanlarda, televizyonlarda, radyolarda...
Konuşuluyor zaten. Konuşulan şeyler konuşuluyor. Hangi asker nereden girdi, tabii. Kaç topu obüs ne patladı, çoça... O ayrı, bizim meselemiz değil yani.
Yapıları çözüyoruz.
Onu da küçümsemiyoruz, o da önemli.
Türk genci de nasıl onu ilgilesin. Şey bu. Doğru. Yani insanlar bunu işte 10 sene sonra bir daha dinleyebilir.
Doğru. Ama insanlar illa, mesela ben acizane şunu tavsiye edeyim dinleyicilerimize. İnsanlar illa o akşam haberlerinde saatlerce süren şeye bakıp şuna bir baksınlar. Yani Türk askeri, Türk ordusu... bir müdahalesinde ne kadar insancıl ve bu insancıllığın, ben şu çok hoşuma gidiyor, bu insancıllığın referansını sağ olsun, Allah razı olsun Sayın Erdoğan işte Batı insan hakları diye anlatmıyor.
Tabii.
Biz Müslümanız kardeşim diyor.
Tabii.
Biz diyor masuma, sivile el kaldırmayız diyor. Ve koruruz diyor. Önüne kalkamaz. Geçen çok güzel bir karikatür vardı sosyal medyada hocam. Biliyor musunuz bilmiyorum. İki asker diz çökmüş, evet, tüfekli. Tamam. Müthiş bir şey. Her şey. Tamam, biri önüne sivili kalkan etmiş.
Tamam.
Türk askeri de sivilin önüne geçmiş, kendini kalkan etmiş. Yani bu budur netice. Buna baksınlar. Hocam Amerika tuhaf. Yani Amerika ile belki Türkiye'nin Tayyip Bey özelinde bir sene devam eden bir pazarlığı vardı. İpe un serdiler. Yok dediler beraber devriye yapalım falan. Ama bir yandan da çok derin bir pazarlığın yürüdüğü, bu harekat başladıktan sonra Türkiye'ye karşı girişilen, Trump'ın falan tweetlerini çok saymıyorum. Onlar Tayyip Bey dedi ya, o diyor kamuoyuna oynuyor falan diyor. O ayrı. Ama Birleşmiş Milletler'deki vetosu, çekimserliği, Çin'in çekimserliği, Amerika'nın vetosu. Bir de Amerikan medyasını acizane takip etmeye çalışıyorum hocam. Amerikan medyası tam anlamıyla kuduzun son safhasında.
Tam güzel ifade.
Son safhasında kime karşı? Trump'a karşı. Ben şunu okuyorum. Trump bugün Amerikan medyası nezdinde 2003'teki Tayyip Erdoğan veya 1992'deki 91'deki Turgut Özal.
Aynen.
Türk medyasının karşısında neyse.
Aynen.
Trump şu anda o. Evet. Niye ve bu güç kim hocam? Trump'a bu kadar kuduran.
Şimdi bizim bu şu demek aslında bizi getirdiği nokta burası. O açıdan önemli. Yani daha önceki programlarda dillendirdiğiniz bir şey vardı. Tek bir Amerika yok. Bunu biliyoruz. İki tane Amerika var. Birincisi Yahudi gücünün hakim olduğu, bütün kurumlarını ele geçirdiği, durumdan vazife çıkardı bir Amerika. Yani askeri kurumlarını, ekonomisini, kültür kurumlarını, eğitim kurumlarını ele geçirdi. Bir Yahudi gücü Amerika'ya hükmediyor. Tamam mı? Dolayısıyla Yahudilerin derdi hiçbir şekilde Amerika falan değil. Yahudilerin derdi sadece kendi güçleri. O yüzden Çin'e yerleşmeye başladı.
Tabii, yani
Çin'e
gitmeye başladı. Kumanda edecekleri bir izbandut arıyorlar.
Tabii. Hatta şöyle bir komple teorisi geliştirebiliriz. Bu komple teorisi.
Tamam.
Şimdi söylediğim şey, yani ben komple teorisiyle cümle kurmam. Sadece zihin cümlesi olsun diye söylüyorum. Belki Amerikalılar şöyle bir şey yapmış olabilirler. Her şeye rağmen Çin açılsın, Yahudiler oraya gitsin, Amerika kendini kurtarsın.
Hmm.
Olmuş olabilir. Yani şimdi ben bunu esprili bir şekilde söylüyorum. Böyle bir strateji uygulamış olabilirler. Tabii, biraz da Çin düşünsün.
Biraz da Çin düşünsün.
Yani bak, bir adım ötedeyiz. Hep bir adım ötesini düşünerek cümle kuruyoruz. Eyvallah. Şimdi birincisi Yahudi gücünün kontrolünde olan, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle iki büyük sanayi devriminin, üçüncü ve dördüncü sanayi devrimlerinin mimarı, dolayısıyla Amerika'daki bütün kurumları ele geçiren Yahudiler Amerika'yı işgal ettiler. Bunu bilin. İşgal ettiler diyorum ben. Net söylüyorum. Her bakımdan işgal ettiler. Amerika'yı ele geçirmiş durumdalar. Dolayısıyla Amerikan WASP olarak adlandırdığımız ikinci aksı, yani ikinci Amerika WASP, White Anglo-Saxon Protestan. Yani dolayısıyla asıl Amerika'yı kuran beyazlar. Yani şu an bir şekilde iki Amerika var. Bu iki Amerika arasındaki savaşı yaşıyoruz minyatürde, Amerika ölçeğinde. Daha genelde de dünya ölçeğinde aslında.
O zaman hocam şöyle anlayabilir miyim sizin okumanızı? Trump sadece Trump'tan ibaret değil.
Kesinlikle.
Öyle gözüktüğü gibi tabii. Pop ve hatta pornografik bir figür. Yani pornografik derken sizin ifadenizle böyle ayartıcı,
tabii.
Pop, janjanlı, yanıp sönen, çıkışlar yapan, bağıran, çağıran, komik bir figür. Ama tamamen Trump'tan ibaret bir Trump da değil bu.
Yani burada şunu söyleyelim. Yani burada işimizi gücümüzü bırakıp Trump güzellemesi yapacak halimiz yok.
Değil.
Tamam. Fakat hikaye şu. Yani işte al papazı ver papazı hikayesi olmuştu bir ara. O zaman dalga geçildi. Tayyip Bey'le dalga geçildi. Ama yani aslında şu an yaşadığımız süreçte bir şekilde aslında yani ben öteden beri söylüyordum. Zaman zaman yazdım. Çok gürültü patırtı yaparak yazmadım. Çünkü bu adamlara güvenilmiyor bazen. Ne yapacakları belli olmuyor. Bazı somut veriler ele geçmesi lazım. Şimdi geçti. Bu somut veriler elimize geçti. Oradan teori geliştirebiliriz. Nedir? Kesinlikle Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerde Tayyip Erdoğan ile Trump birlikte çalışıyor. Bunu bilmemiz lazım.
Evet.
Kime karşı? Yahudilere karşı. Hem Amerika'daki Yahudilere karşı Trump üzerinden hem de bölgedeki Yahudilere karşı birlikte çalışıyorlar. O yüzden bu Barış Pınarı harekatına, daha önceki hareketlere de en fazla karşı çıkanlar İsrailler oldu. Netanyahu oldu. Yahudiler oldu.
Amerika'da
ve
da
Yahudi
demokratlar.
Medyası oldu.
Hillary Clinton oldu.
Ve Hillary Clinton
hocam,
Amerika'daki...
Adam seçimlerden önce tweet attı ya. Tabii, Trump. Tabii. DAEŞ'i kuran Obama'nın dışişleri bakanı Hillary Clinton'dır dedi. Ya bu atılır bir tweet mi yani? Evet. Düşünebiliyor musunuz? Yani Türkiye ölçeğini düşünelim. Seçim var. Ana muhalefet seçimdeki aday başkanlardan biri diyor ki kim diyelim onların bizim dayı PKK. PKK'yı kuran bir önceki bir dönemin dışişleri bakanıdır diyor. Ya kan gövdeyi götürür ya. Yani.
Tabii. Yani şeyde de yani Ağustos'ta geçen sene Ağustos'ta doları patlatan döviz krizi üzerinden ekonomiyi bayağı sarstı o. Krizin gerisinde de ben varım dedi adam açıkça itiraf etti. Yani normalde olacak iş değil bu. Yani çok olağanüstü günler bu günler.
Çok.
Çok tarihi günler yaşıyoruz. İnsanlar
orada biraz
değil.
Dinleyicilerimizin zihnine...
Uluslararası ilişkiler açısından, uluslararası ilişkileri nasıl bir seyir takip ettiğini göstermesi açısından da önemli. İnanılmaz kavramlar çıkıyor. Pratik durumlar üzerinden inanılmaz kavramsallaştırmalar geliştirmemizi mümkün olabilecek.
Mesela en çıkıyor. Önemli kavramsallaştırmayı ben şöyle geliştirmeye çalışıyorum. Kendimce de ben önemli haşa. Bugün sadece devlet aygıtı bazıyla okuma yaparsak sokakta kalırız. Amerika devleti diye bir devlet yok dediğiniz gibi. Bir güç daha var. İngiltere tarihinde bugünkü kadar kepaze olmamıştır hocam. Yok Brexit, yok çıkmayalım, yok girelim. Görev alıyor başbakan 6 ay dayanamıyor. Yani koskoca İngiltere'nin düştüğü hale bakın. 2 tane sağlam, 3 tane sağlam devlet duruyor. Çin, Rusya ve Türkiye.
Aynen.
Şey anlamında. Peki hocam okuyucularımızın zihnini açmak için yani bunun cevabını biz sizle konuştuk ama ben sizden burada sizin ağzınızdan radyoda duyurmak istiyorum. Tamam böyle böyle dedik şimdi Trump Yahudiler dediniz adam gitti Kudüs'ü Amerika'nın elçiliğini taşıdı.
Bu çok
mesela.
Önemli bir şey.
Bunu nereye koyacağız?
İnsanlar bunu anlamakta zorlanıyor. Çok basit yani bunu anlamak çok basit. Şimdi iki Amerika bir Yahudi gücü iki asıl Amerika'yı kuran beyaz Amerikalılar Anglo İngiltere İngiliz Amerikan gücü. Yahudi gücü ve Anglo
Protestan
Amerikan
beyaz
gücü.
Anglo gücü.
Tabii. Yani İngilizlerle Yahudiler savaşıyor Amerika'da. Tamam.
Evet.
Tırnak içinde İngilizler. Tırnak tabii. içinde. Ama küre ölçeğinde kesinlikle İngilizlerle Yahudiler savaşıyor.
Küre ölçeğinde de mi sizce İngilizlerle Yahudiler
kesinlikle.
Savaşıyor?
Kesinlikle. Yani bölgede bizim bölgemizde yaşanan asıl gerilim oradan kaynaklanıyor. Ya gerilim diyorum ya ne gerilim mi? O çatışmalar, şeyler, savaşlar yani sınırları İngilizler çizdiler. Bu cetvelle biraz önce
tabii, geçen haftaki programda
konuştuk. Yani bu yani sorun alanlarını özellikle kaşıdığı
oluşturan tabii. Sorun alanlarına göre sınır kuran.
Derin sorun alanları oluşturacak. Çukurlar kazdılar. Dolayısıyla o kuyuları açtılar. Yeri ve zamanı gelince açtılar, patlattılar. Şu an mesela DAEŞ'i şunu bunu falan örgütleri en iyi kullananlar İngilizler.
İngilizler.
Acayip bir şekilde kullanıyorlar. Çok feci kullanıyorlar. Mesela Mısır'daki darbe. Mısır'daki darbe insanlar anlamıyor bunu. Yani Mısır'daki darbe yapanlar kim? İngilizler. Yani eğer bunu göremezsiniz. Yuh yani. Tamam mı? Nasıl yaptılar? Suudları kullanarak. Suudlar üzerinden de oradaki Selefileri kullanarak. Dolayısıyla Selefilerin Mursi'ye, İhvan'a, dolayısıyla Mısır'a ihanet etmesini sağladılar çok rahat bir şekilde. İngilizler, tamam mı? Yani asıl kuklaya değil, kuklacıya bakmak lazım.
Tabii.
Gene rahmetli Malcolm X'e anmış oldu.
Anmış oldu,
Malik
değil mi?
Malik bin Şahbaz oldu.
Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin. Güzel insandı. Eyvallah. Şimdi burada şunu söylemiş oluyorum. Yani aslında... Amerika Yahudilerden kurtulmak istiyor. Tamam mı? Amerika'yı perişan ediyorlar. Amerikan başkanları iki dönem başkanlık yapabilmek için ilk önce birinci dönemde Yahudilerin kölesi oluyorlar. İkinci dönemde Amerika'ya çalışıyorlar.
İkinci dönemde de Yahudiler onların iflahını kesiyor. Clinton'da olduğu gibi.
Bir dönem Amerikan başkanı seçilen Amerikan başkanları hiçbir zaman Amerika'ya çalışamıyorlar. Tamam. Büyük ölçüde müesses nizamın sahipleri olan Yahudi gücüne çalışıyorlar.
Tabii bazen de tesadüfler zihnimizi açıyor hocam. Mesela Clinton'ın karıştığı o cinsel skandalda iki tane bayan aktör de Yahudi.
Öyle.
Ne ilginç değil
mi? Tabii. Ama Clinton da Yahudilere çalışmış bir adam.
İlk dönem iyice Yahudilere çalıştı. İkinci dönem demek biraz şirazeden çıkıyordu. Ayar verdiler. Çünkü niye versinler? Adam zaten üçüncü dönemi seçilemeyecekti.
Tabii.
Ama çok ağır bir ayar verdiler. Aslında o ayarı demokratlara verdiler. Evet. Sonra Bush'un nasıl seçildiği de belli değil. Gerçi o Florida'daki seçimlerde de şeyin gelmesini sağladılar. Cumhuriyetçilerin gelmesini sağladılar.
Yani buradan şunu net görelim. Trump Amerika'da Yahudilerle savaşıyor. Bunu bilelim. Tamam mı? Yani bir şekilde Amerika'yı Yahudilerden
kurtarmak ama ufak tavizler vererek de alanlar oluşturuyor.
Peki o ne? O ne? Yani o Yahudilere çalışıyor da Yahudilere verdiği tavizler ne? Onu nasıl açıklayacağız? Yani kesinlikle adam başka türlü ayakta duramayacağını görüyor.
Hocam adamın bütün çevresini
kaç defa azil girişim yaptılar?
Şu anda gene azil girişimi.
Şu an azil davası. Hangi Amerikan başkanlarına yaptılar? Kaç tanesini yaptılar bunu? Değil mi?
Bir iki tanesine daha yapılmış da hiçbiri
işlememiş. Tabii yani az yani çok azdır. Yani. Çok fazla bir şey değildir bu.
Bir de şunu okumak lazım hocam. Yani şimdi Kudüs bizim için hayati bir mesele de Trump'a göre Kudüs ne?
Hiçbir önemi yok.
Madagaskar ne yani?
Tabii. Trump'a bakarsınız. Kesinlikle. O açıdan bakıldığında öyle görüyor adam. Burası önemli. Yani bir şekilde Yahudileri taciz görüyor adam. O kadar. Ayakta durabilmek için. Zaten bu da Yahudilerle savaştığını gösteren bir şey ya. Hangi Amerikan başkanları bu kadar ileri gittiler?
Yahudilere taviz konusunda değil mi?
Değil mi? Doğru. Çok önemli bir şey ya. Yani bu adamın resmen bir şekilde Yahudilerle savaştığını ve Yahudilerin Amerika'da hakim olduğunu dolayısıyla bütün meşruiyetlerini Yahudilerden aldıklarını gösteriyor yani.
Hocam şöyle bir şey var. Tabii Yahudi aklında eğer somutlanan ne diyeceksin? Bazı tespitlerim var. Ama Yahudi eğer Amerikan gemisinden Çin gemisini tefriş edip gemisine binmeyi planladıysa bir kere bu tefriş 5-10 senelik bir tefriş. Ben bunun Mao'dan itibaren.
Çünkü Mao ile
bütün Çin kadim kültürünü bitirdiler.
Tabii,
yaptıkları o kültür devrimiyle. O zemini hazırladılar. Ve şuna eminim ki eğer Yahudi aklı Amerika'dan Çin'e zıplayacaksa Amerika'yı batırıp zıplayacak. Çünkü karşısında rakip bir güç kalsın istemez.
Tabii.
Muhtemelen Amerika'nın ulusal kanadı da o WASP dediğimiz o redneck tabanlı kanadı da bu batırma operasyonunu gördüğü için buna direniyor.
Eyvallah.
Yani Yahudi gitsin gitmesin yoksa giderse gitsin dediğiniz gibi adam daha memnun olacak
belki. Tabii. Yani orada boş durmayacak yani.
Hocam geçen ismini de ben zikredeyim burada müsaadenizle. İsmi bir hatırlayayım önce zikretmeden önce ki oradan aldım bu tespiti çünkü değer veriyorum. Atıf edebine de riayet etmek lazım.
Eyvallah.
Yeni Şafak'ta bir yazar var. Aslen tarihçi. Şimdi hocam görürsem söyleyeceğim size.
Zekeriya Kurşun mu?
Zekeriya Kurşun Hoca.
Eyvallah.
Zekeriya Kurşun Hoca'nın geçen
Zekeriya gün... Zekeriya Kurşun Hoca'ya da selam ederiz. Yani eğer
ben çok istifade ediyorum kendinden.
Tabii iyi bir tarihçi.
Evet yani gerçekten iyi bir tarihçi ve tarih felsefesine hakim bir tarihçi.
Ve çalışkan biri.
Aynen öyle.
Orfan diye bir şey yaptı. Yani Orta Doğu, Arap dünyası. Bu çok özür dilerim.
Estağfurullah.
Özür dileyerek söyleyeyim. Çok önemli bir şey bu. Hakkını teslim edelim. İlk defa Türkiye'de birileri çok profesyonel bir şekilde uzman bir kadroyla, tamam mı? Ciddi bir akademik kadroyla Arap dünyasına işte Türk-Arap ilişkilerine ilişkin araştırmalar yapmaya başladı.
Müthiş. Tarihi
araştırmalar yapmaya
değil
başladı.
Mi? Tabii. Yok bir de ben Zekeriya Hoca'da şu çok hoşuma gidiyor. Hoca tarihe hakim olmakla beraber o tarihi vakaları enstrüman olarak kullanıp bir politik yani real politik, real stratejik hatta tarih felsefesi üretecek bir akla sahip
oluyor.
O benim için önemli. Hocanın geçen Yeni Şafak'ta belki pazar olabilir hocam bir yazısı vardı. Montesquieu'nun Romalıların Yükselişi ve Çöküşü diye bir kitabı var. Baktım Köprü Kitap'tan çıkmış şimdi onu edince. Orada Montesquieu Romalıların yükselişine ve çöküşünü iki hamile bağlıyor. Çöküşünü özellikle. Bir diyor Roma diyor bir tabii ki tırnak içerisinde Montesquieu'nun ifadesiyle faziletler üzere kurulmuş bir devletti diyor. Eşitlik işte hukuk doğru. En önemli hukuk pratiği Roma'da aslında. Müesses hukuk pratiği o zamana kadar. Ne zaman ki diyor bu erdemden ayrıldı diyor. Yıkılışı başladı diyor. İki diyor bu çok ilginç bugüne ilişkin. Ne zamanki sınır güvenliğini Romalı lejyonlar yerine barbarlara bıraktı diyor. yıkılışı başladı. Şimdi bunu alalım Amerika'ya diyor Zekeriya Kurşun Hoca. Ne zamanki Amerika'yı Amerikan yapan faziletlerden koptu. İşte eşitlik şudur budur falan filan. İkincisi ne zamanki uluslararası iş görme biçimlerini Amerikan devleti veya müttefik devletler üzerinden değil de kurdurduğu paramiliter örgütler, kendi bünyesindeki Blackwater falan filan gibi veyahut da terör örgütleri üzerinden yapmaya başladı. Aynı Romalı tablosudur.
Eyvallah, güzel.
O benim hoşuma gitti. O yüzden hem hocaya da buradan bir selam verelim. İşte İbn Haldun'un buyurduğu gibi geçmişin geleceğin geçmişe benzerliği suyun suya benzerliğinden fazladır diyor. Hocam o zaman müsaadenizle bu haftaki programımızı da bir kapatalım. Ama Amerika okumanızı şöyle önemsiyorum. Başa müsaadenizle veya sona söyleyeyim edeben. Siz diyorsunuz ki Amerika aslında Amerika değil. Amerika'da iki tane büyük güç savaşıyor. Aslında dünyada iki tane büyük güç savaşıyor.
O minyatürü Amerika.
Minyatürü Amerika. Aynı paradigma Amerika'da devam ediyor. Biri Yahudiler, biri Amerika'nın ulusal değerlerini takip eden güç. Dünyada da İngilizler ve Yahudiler diyorsunuz.
Şöyle diyelim. İlginç bir şey. Açmış da olayım. Aslında bir libido üzerinden bir de sermaye para üzerinden iki güç. Yani sermaye üzerinden yani ikisi de Yahudiler de İngilizler de ikisine de hakim. Ama Yahudiler özellikle libidoya daha fazla önem veriyorlar. İnsanları uyuşturma, insanları zihnen uyuşturma. Yani popüler kültür üzerinden Los Angeles popüler kültür üzerinden
uyuşturma.
İnsanları dünyayı şekillendirme, kontrol etme, insan kitleleri uyuşturup dolayısıyla sermaye sahip olma, güce sahip olma hikayesi. İngilizler bu pornografi üzeriyle işiyle uğraşmıyorlar. Sermayeyi kaptırmamaya çalışıyorlar.
Tabii.
Tamam mı?
Hocam.
Ama kim galip gelecek? Yani şöyle, sermayeyi akılla, yani aklını, akıl mekanizmalarını kullanarak, aklın imkanlarını kullanarak kazanıyor, biriktiriyor. Dolayısıyla sömürü mömürü falan da devreye giriyor bir sürü şey.
Tabii.
Ama sonuçta akli mekanizmalar işletiliyor. Libidoyu nasıl işletiyor? Algı operasyonları işletiyor. Yani aslında şu an yaşadığımız süreçte
sizin durumokrasi dediğiniz aygıtlarla.
Yani şu an o algının hakim olduğu aklı çarmıha geldiği, kendi kavramlarını kullanayım. Aklı çarmıha geldiği bir düzene doğru gidiyoruz.
Yani akla ihtiyaç yok. Benim sana verdiğim algıyla sen hayatını idame ettirir.
Kesin ve o algıyı da aklileştiriyor aslında.
Tabii.
İlginç bir şekilde meşrulaştırıyor. Yani bir logic katıyor ona, bir mantık katıyor. Bak diyor işte ben ve öteki iyi ve kötü icat ediyor, değil mi?
Tabii.
İyi batı, kötü Müslümanlar. Dolayısıyla orada da bir aklı bir şekilde bir şey kullanıyor. Lojik üretiyor yani. Mantık üretmeye çalışıyor. Yanlış mantık, çarpık mantık.
Hocam bakın o kadar komik ki. Şimdi Fransa ne diyor? İtalya ne diyor? Türkiye diyor müdahale etti diyor. Washington Post da NBC de aynı şeyi, ABC de aynı şeyi söylüyor. Ben takip ediyorum az önce ifade ettiğim gibi. Temel argümanları şu. Türkiye müdahale etti. Eyvah, DAEŞ'e karşı savaşan unsurları elimine ediyor. DAEŞ güçlenecek. Tabii bunun altında söyleyip de dile getiremedikleri, Türkiye zaten İslami bir iktidar olduğu için DAEŞ'le zaten işte Fethullah'ın yapmaya çalıştığı işte o değil miydi bu tır meselesinde? Evet. Bu silahlar nereye gidiyor? DAEŞ'e gidiyor muhabbeti. Peki kardeşim, DAEŞ'le siz savaşıyorsunuz ya. DAEŞ'in size karşı attığı bir tane mermi var mı ya?
O kadar.
Sizin 5000 tane, 10.000 tane her bir ülkenizden DAEŞ savaşçısı var şeyde.
Tabii.
Fransa'dan, İngiltere'den veriyor.
Almadılar. Türkiye'ye göndermek istedenleri.
Almıyorlar.
Bak yakaladı. Şimdi Türkiye'yi DAEŞ'le işbirliği yapıyor, terör örgütleriyle işbirliği yapıyor. İslamcı terör örgütleriyle işbirliği yapıyor diye tırnak içinde. Lanse ediyorlar. Türkiye bunları temizliyor.
Gönderiyor, geri alıyor.
Gönderiyor, almıyor.
Hatta bir tanesini Danimarka veya Norveç'te sınır kontrolünde kontrol edip içeri alıyorlar. Yani normal vatandaş göndermişiz gibi sanki. Ha. Adam da bir hafta sonra geri çıkıyor, gidiyor bir yerde terör eylemi yapıyor. Ya bu kadar acayip bir şey. Ama öyle bir
ayaklarını
algı...
Ayaklarını dolanacak ama.
Yani...
İnşallah dolanacak.
İnşallah ayaklarını dolanacak hocam.
Başka şey yok.
O zaman müsaadenizle programımızı tamamlayalım. Kıymetli dinleyenlerimiz, Suriye'deki Barış Pınarı operasyonumuzda da görev yapan bütün Mehmetçiklerimize, onlarla beraber kendi coğrafyasının, kendi topraklarının selameti için çalışan bütün yan ve destek unsurlara Allah'tan muzafferiyetler diliyoruz.
Eyvallah.
Fethi mübinler diliyoruz. İnşallah burada gösterilen cesaret, burada gösterilen bütün bu yedi düvele karşı olan duruş Allah-u Teala'nın buraya büyük bir tevfikini, refik eylemesine sebebiyet verir. İnşallah. Ve İslam aleminin mahkus tarihinde dönüştürecek hamleler olur. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim.
Eyvallah.